Türkiye'nin liderleri Koray Bilici'yi anlatıyor.
Herkese merhaba, hoş geldiniz. Türkiye'nin liderleri Koray Bilici'yi anlatıyor sohbetleri serisi Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü sevgili Özlem Dağ ile devam ediyor. Yanındayız derneğinde de birlikte çalıştığımız için çok mutlu olduğumu paylaşıp hoş geldiniz demek istiyorum.
Hoş buldum, çok teşekkür ediyorum.
Dinleyenlerimiz için kendinizi ve kariyer basamaklarınızı kısaca anlatabilir misiniz, paylaşabilir misiniz?
Tabii, memnuniyetle. Aslında oldukça uzun bir yol şimdi düşününce. 27-28 yıldır profesyonel iş hayatının içerisindeyim. Kesintisiz olarak hemen hemen. Farklı sektörlerle başlayan bir yolculuk oldu iş hayatım. Alanım fizik. Lisans üstü alanım da fizik. Ancak eğitim dışı alanlarda da tecrübelerle başladı. Uzunca bir süredir de 15-16 yıldır da eğitim sektöründe yoluma devam ediyorum. Farklı kademelerde ve farklı birimlerin yönetimlerinde görev aldım. Eğitim sektörü dışında da eğitim sektöründe de. 10 yılı aşan bir süredir de Bahçeşehir Koleji'nde görevliyim. Genel Müdür Yardımcısı olarak ve icra kurulu üyesi olarak başladığım yolculuğa 6 yılı geçti. 6,5 yıla yaklaştı. CEO olarak devam ediyorum. Aynı zamanda da Bahçeşehir Eğitim Kurumları İcra Kurulu üyeliğini yürütüyorum. Profesyonel iş yaşamı tarafı böyle. Biraz önce bahsettiğiniz gibi sivil toplum kuruluşlarında bulunmaya çalışıyorum. Oldukça uzun yıllardır. Ancak özellikle son yıllarda kadını güçlendirmeyi hedefleyen iş yaşamında, aile yaşamında, sosyal yaşamda ve desteklemeyi hedefleyen sivil toplum kuruluşlarında bulunmaya da ağırlık vermeye çalışıyorum. Sizin de içerisinde bulunduğunuz, önemli katkılar sunduğunuz Yanındayız Derneği bunlardan biri. Teknolojide Kadın Derneği, KAGİDER, İş Hayatında Profesyonel İş Kadınları Derneği gibi, Yönetimde Kadın Derneği gibi derneklerde görev almaya çalışıyorum. Bir de hem eğitim sektöründen kaynaklanan hem de STEM alanında eğitim alan bir kadın olarak şahsi ilgimin de olduğu bir alan var, teknoloji. O alanda da diğer sivil toplum kuruluşlarında üyeliklerle destek vermeye çalışsam da teknoloji alanında Eğitim Teknologları Derneği'nin kurucu başkanlığını yapıyorum. Bu anlamda da derneğin içerisindeki kadın platformunu da güçlendirerek devam edeceğimiz bir yol planı sürüyorum. Bir kız çocuğum var, lise son sınıfta. Hem onunla birlikte büyüyorum hem de onun yetişmesine, yetişkin bir genç kadın olmasına tanıklık ediyorum. Zannediyorum genel olarak böyle özetleyebilirim.
Evet, çok önemli basamaklar ve ayrıca ben tabii STK'larda aktif rol almanızı da onu da çok beğeniyorum ve çok yani aynı dernekte de çalıştığımız için de mutlu olduğumu tekrar paylaşmak istiyorum. Şimdi sormak istediğim sorulardan bir tanesi kadın dostu, adaletli, cinsiyet eşitliği gibi böyle kavramların sizin sektörünüzde yani eğitim sektöründe nasıl bir karşılığı var? Bunu konuşalım istiyorum. Bunu da Bahçeşehir olarak bu konularda yönelik nasıl çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz. Onları da bir dinlemek isterim.
Eğitim sektörü işin doğası gereği, DNA'sında olan bir yapı dünle, bugünle ve yarınla ilgili bir alan ve toplumun her kesimini, hepimizi ilgilendiren bir alan. O yüzden toplumun ana konuları da her zaman bizim hem eğitim içeriklerimizin hem kurumsal yapımızdaki yönetim anlayışımızın, iş anlayışımızın ve organizasyonlarımızın da önemli bir temel kaynağını oluşturuyor aslına bakarsanız. Çünkü geleceği yetiştiriyoruz, gelecek nesilleri yetiştiriyoruz ve onları da tabii hepimiz için öyledir diye düşünüyorum ben. Bu anlamda pozitif ayrımcılık yapacağım. En değerli meslek grubuyla öğretmenlerle birlikte yetiştiriyoruz. Eğitim yöneticileriyle birlikte yetiştiriyoruz. Biraz bu nedenle daha geniş kapsamda böyle bir cümleyle Bahçeşehir Koleji tarafına ve eğitim sektörüne dönmek istiyorum izninizle. Kadın ve kız çocuklarının toplumda var olması, ayrımcılığa uğramadan eşit haklarla kadın ve erkek toplumu var etmesi her şeyden önce temel insanlık hakkı. Zannediyorum bunun her seferinde altını çizmek lazım. Elbette bir toplumun gelişmiş, kalkınmış ve sürdürülebilir olmasının da en temel unsuru, belki de yegane unsuru. Birleşmiş Milletler'in 2030 hedefleri, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde en önemli maddelerinden biri biliyorsun toplumsal cinsiyet eşitsizliği, eşitliği, deniz sağlamak anlamında eşitsizliği konusu. Çünkü dünyanın bu sürece kapalı olması gerekiyor. Gelişmiş, kalkınmış ülkelere baktığınızda toplumun her kesiminde kadınların çok önemli roller aldığını görüyorsunuz ve ancak toplumun bu şekilde ileriye gidebildiğini görüyorsunuz. Bunun da temeli kadının, kız çocuklarının eğitime eşit ve eşit fırsatlarla nitelikli eğitime erişim fırsatının olması her şeyden önce ve elbette en önemli ayaklarından birisi de iş fırsatlarına, ekonomik hayata eşit olarak katılımın sağlanması. Biz kadınlar nüfusun, dünya nüfusunun %50'sini oluşturuyoruz. Türkiye'de de durum böyle. O yüzden kadınların sürecin dışarısında bırakıldığı veya eşit fırsatlara erişemediği hiçbir sürecin başarılı olmasını beklememek lazım. Temel insan hakkının dışında bir de sürecin, birlikte toplum var etme sürecinin böyle bir yönü var. Birkaç belki çok zaman almadan istesini paylaşabilirim sizlerle. Dünyada eğer kadın ve erkeğin bugünden itibaren eşit işe ulaşımı, eşit istihdamı ve eşit ücret alarak bu istihdamın sağlanması için adım atılsa, bu şartlarla giderse 202 yıl alıyor Koray Bey, 2 asır. Demek ki böyle gitmememiz gerekiyor. Ama tersine dönüp baktığınızda dünyada birçok konuyla uğraşıyoruz. Ve eğitim de bunu en temel konularından biri. Nitelikli eğitime erişim sorunundan bahsediyoruz. Kız çocukları, erkek çocukları hepsi için. Kız çocukları için eğitime erişimden bahsediyoruz. Eğitime katılım oranlarının tüm dünyada çok düşük olması ve eğitimden kopmanın çok yüksek olmasından bahsediyoruz. Açlıktan bahsediyoruz. İklim krizlerinden bahsediyoruz. En temelde gelir adaletsizliğinin çok daha büyümesinden tüm dünya genelinde bahsediyoruz. Ve benzeri çok büyük problemlerden bahsediyoruz. Sağlık gibi, pandemi gibi süreçlerden bahsediyoruz. Bunların temelinde ekonomik güçlenmenin daha zorunlu hale gelmesi yatıyor. Biraz önce verdiğim örneği tersinden vereyim istatistiği. Kadınlar istihdama tüm dünyada bugün itibariyle katılması, eşit katılımının desteklendiğini düşünelim. Çok uzun bir süre değil, 202 yıl değil, 10 yıl kadar bir sürede dünyanın ekonomik büyüklüğüne 28 trilyon dolar katkı sağlıyor. Bunu şöyle tasavvur edebiliriz, en büyük iki ekonomiye sahip ülkenin ekonomik büyüklüğü kadar ve bu ekli büyüklük. Biraz önce ifade ettiğim birçok sorunu temelden eğer biz kadını erkeğiyle istersek çözebilecek bir ekonomik güçten bahsediyoruz. Durum böyleyken kadınların iyi eğitim almaması, eşit fırsatlara sahip olmaması, siyasette, sanatta, edebiyatta, sporda, iş yaşamında var olmaması hepimiz için, tüm dünya için büyük bir sorun ve hemen çözülmesi gereken bir sorun. Türkiye'ye döndüğümüzde eğitim sektörü tarafına baktığımızda biz 4+4+4 ile aslında ilk öğretimi Türkiye'de zorunlu kılmış bir ülkeyiz. 1.2 milyona yakın öğretmenle bu grupta, okul öncesinden liseye kadar yüksek öğretimi dışında tutarsak, öğretmen ve eğitim yöneticisiyle bir iş yapıyoruz. Ama tablo nasıl baktığınızda, halen okula erişemeyen çocukları, batıdan doğuya gittikçe artsa da tüm Türkiye için ve zorunlu eğitim olmasına rağmen, eğitim sürecine başlamasına rağmen ilkokuldan liseye devam eden süreçte %38'leri bulan bir terkten bahsediyoruz. Kız çocukları okulu terk ediyor. O veya bu sebeple. Maalesef buna çocuk gelinler de dahil, çocuk işçiler de dahil maalesef ki. Ve yine oldukça olumsuz bir oran verebilirim. 14-25 arası kız çocuklarımıza, genç kadınlarımıza baktığımızda 12 milyonu aşan bir sayı Türkiye'de ne okula gidiyor ne de iş hayatının içerisinde. Genç nüfusu olan ve çok kısa sürede 10 yıllar içerisinde refah toplumu olabilecek, kalkınmış, gelişmiş bir refah toplumu olabilecek bir ülkeyiz aslında. Ama bu genç nüfusu %50'sini oluşturan kadınların 12 milyonunu biz bu şekilde ne işe ne okula erişemez halde tutuyoruz. Bu aslında ekonomik şiddet bir yanıyla da her yönüyle elbette olumsuz. Son bir istatistiği de şöyle söyleyebilirim genel özetlemek için. Her yıl Dünya Ekonomik Forumu bir araştırma yayınlıyor. Küresel cinsiyet eşitliği raporu yayınlıyor. 146 ülke bu raporda yer alıyor. Türkiye maalesef 124. sırada. Bu tespitleri koyduktan sonra ben size bir cevap verebilirim. Burada bizim ülke olarak da, dünyayı özetledim ama ülke olarak da teknoloji üreten, bilim üreten, gelişmişlik düzeyi her yönüyle artan bir ülke olmamız için bu konuları önümüze koymamız, nitelikli eğitime kız çocuklarımızdan başlayarak tüm çocuklarımızın eşit erişimi için eşit fırsatlar yaratmamız ve bunun için çaba göstermemiz gerekiyor. Kadınıyla, erkeğiyle, toplumun her kesimiyle, genciyle, yaşlısıyla. İşin eğitim sektöründe kadın çalışan yönüne dönersek, sorduğunuz sorudan hareketle. Tabii biz sektör olarak şanslı bir sektörüz, kadın ağırlıklı bir sektörüz. 1.2 milyon civarında öğretmenden bahsetmiştim biraz önce. Türkiye'de şu an bir fiil K12 dediğimiz okul öncesinden liseye kadar görev yapan. Bu öğretmenlerimizin %40'ı erkek öğretmenlerden, %60'ı kadın öğretmenlerden oluşuyor. Bu evet güzel bir sayı ama orta ve üst düzey yönetimde karar vericiler, süreçte liderlik edenlere baktığımızda bu oran maalesef eğitim sektöründe bile terse dönüyor. Bu da önemli bir başlık olarak akıllarınızda olmalı diye düşünüyorum. Bahçeşehir Koleji'ne baktığımızda bizim 29. yılımıza giriyoruz 2023'te. 29 yıllık kültürümüzde kadının güçlenmesi var aslında. Kurucumuz Enver Yücel'le birlikte Semra Yücel. Halen de İcra Kurulu Başkan Yardımcımız olarak görev alıyor. Begüm Yücel hem S Vakfı'nın başkanı hem de Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları'nın İcra Kurulu'nda yer alıyor. Bizim İcra Kurulumuzdaki kadın oranı %80'i geçiyor. Yönetim kurulumuzda aynı şekilde. Genel müdürlerimiz, eğitim kurumlarımızın kadın liderler, biri benim. Uğur okullarımızın da genel müdürü kadın. Üniversitelerimize hem Türkiye'deki hem de dünyadaki 8 ülkedeki üniversitelerimize baktığımızda onların da %80'i neredeyse kadın rektörler ve kadın direktörlerden oluşuyor. Bu bilinçli bir tercih. Kadrolarımızı oluştururken, kadrolarımızdaki kadınlara kariyer fırsatlarını sunarken bu oranlara özellikle dikkat ediyoruz. Ama bunu yaparken de hem kişisel gelişimlerim, hem mesleki gelişimleri için fırsatlarda hem farkındalık oluşturmak hem de desteklemek için özel bir çaba gösteriyoruz. Bunu ifade edebilirim. Büyük bir başlık oldu ama size sözü bırakabilirim.
Çok güzel aslında. Öncelikle tabii OECD ve Birleşmiş Milletler'in rakamlarına bakınca içimiz çok kararıyor. Hem dünyadaki genel tablo ve Türkiye'deki şu anda işte mevcut geldiğimiz nokta pek olumlu değil. Diğer taraftan sizin Bahçeşehir Koleji olarak ve pozitif ayrımcılığı yapmanız ve bütün personel dağılımında, öğretmenlerimizin dağılımında kadınların daha yüksek oranda olması tabii ki içimizi açıyor, sevindirici ve bunun başka sektörlere de ben yayılmasını arzu ediyorum. Şimdi siz tabii çok uzun bir kariyer neticesinde şu anda Bahçeşehir'de bir CEO görevi yapıyorsunuz ve bu şeyi aslında önünüzde belli engeller muhakkak çıkmıştır diye de düşünüyorum bu kariyer aşamalarında. Bunlar varsa görünmeyen engeller neler oldu? Bir bunu biraz konuşalım. Bir de aşağıdan gelen kadın adaylar, kadın lider adaylarına yönelik onları nasıl motive ediyorsunuz? Onları nasıl aynı çatı altında barındırıyorsunuz? O konularda da görüşlerinizi rica ederim.
27 yılı aşan bir süre iş hayatının içerisinde elbette şahsım adına da birlikte çalıştığım kız kardeşlerim adına da kız kardeşlik kavramını ben seviyorum kadınlar adına da birçok açık engeli de gizli engeli cam tavanları da gördüm, deneyimledim. Bunlarla alakalı artı olan yönü liderlik pozisyonunda olduğum süreçte, bu pozisyona yürüdüğüm süreçte de yaptığım işin en doğrusunu, en iyisini yapmak için çaba gösterdiğim süreçte de gördüğüm, deneyimlediğim bu olumsuzlukları tersine çevirebilmek için de dersler aldım. Planlar, yol planları oluşturdum. Ben bunun da artısı olduğunu düşünüyorum. Birlikte çalıştığım arkadaşlarım, etkide bulunabileceğim tüm iş arkadaşlarım, çalışma arkadaşlarımın benzer şeyleri yaşamamaları, görmemeleri, bu engellerle karşılaşmamaları için önlemler aldım. Bana böyle bir artısı olduğunu söyleyebilirim. Burada en temel şeyim de elbette eşit kariyer fırsatı, eşit ücret, bu süreçlerin desteklenebileceği kişisel ve mesleki gelişim fırsatları olduğunu düşünüyorum. Bahçeşehir Koleji'nde de özellikle bu üç maddenin altını çizecek stratejik planlar, operasyonel planlar ve yönetsel kararlar alıyoruz. Hiçbir şeyi tesadüfe bırakmıyoruz. Ve bunu kadın ve erkek birlikte yapıyoruz. STK'ların da yanındayız derneğinde her zaman söylediği gibi. Kadının sorunu erkeğin meselesi diyoruz. Ve tüm çalışanlarımız, başta yönetim kurulu başkanımız Enver Yücel olmak üzere, icra kurulu başkanımız Hüseyin Yücel olmak üzere, bu sürecin içerisinde hepimizin hem profesyonel olarak, hem gönüllü olarak, hem de işin kurucuları olarak bilinçli desteği ve dahili var. Bunu ifade edebilirim. Aslında büyük büyük konulardan, sorunlardan bahsediyoruz. Bazen işin psikolojik yönü çok göz ardı edilebiliyor. Aslına baktığınızda ev yaşamındaki iş bölümünden ve kullanılan dilden, medyada, sanatta, edebiyatta kullanılan dile, kurum içerisindeki kullanılan dile kadar aslında bu ayrımcılığın ortaya çıktığı ve zihinlerimize yerleştiği birçok alan var. Biz buralara da özellikle parmak basmaya çalışıyoruz. Akademik bir yapımız var, üniversitemiz var, çok değerli hocalarımız var. Onlarla yaptığımız araştırmalar, yaptığımız planlamalar ve çalışmalarla bu süreçleri de desteklemeye çalışıyoruz. Bunu çok kabaca ifade edebilirim. Tabii kadınların yolu her zaman ve maalesef ki engeller olmasa bile erkeklerden çok daha zor ve meşakkatli. Birçok sorumluluğu taşıyoruz. Anne olmak da bunlardan biri. Bazen tamamen, bazen de büyük kesintilerle iş hayatından kopmasına, ekonomik hayattan kopmasına ve başka problemlerin yanında gelmesine neden olan bir süreç. Biz bu süreçte en temelden başlayarak aslında sağlık sigortasıyla sağladığımız doğum teminatının kapsamını genişleterek başlayarak, yasal izin haklarının kapsamını destekleyerek ve genişleterek devam ederek hem psikolojik olarak kadınlara yanındayız, birlikte bu süreçte birlikteyiz ve yürüyoruz diyoruz. Hem de elbette ihtiyaçları olan ekonomik destek ve iş hayatındaki fırsatları da değerlendirerek annelik yolunda da devam etmeleri için destek veriyoruz. Bu da bir kadın için en önemli aslında desteklerden biri. Temelde şunu da özellikle ifade etmem lazım. Gelişmekte olan ülkelerde bizim gibi veya az gelişmiş ülkelerde kız çocuklarının sadece eğitime erişimi veya eğitime devamı da problem değil. Eğitim alanındaki tercihleri ve zorunlu tercihleri de bir konu. Örneğin sistem ve teknoloji, daha doğrusu genel olarak sistem alanında, fen, teknoloji, matematik alanında ve bunu destekleyen mühendislikler alanında kız çocuklarının var olması da önemli bir konu. İşin sistem alanında okulları olan Türkiye'nin ilk okulu olarak fen ve teknoloji liselerine sahip olan ve bunu da kurucumuz Enver Yücel'in ifadesiyle söyleyeyim, Türkiye'nin gelecek projesi olarak gören bir eğitim kurumu olarak kız çocuklarımızın sistem alanındaki eğitimleri ve bu alanda gelişmeleri destekliyoruz. Ki ben sistem alanında eğitim alan bir fizikçi olarak ve teknolojiye gönül vermiş bir yönetici olarak bu işi farklı şekilde de ele almak gerektiğini düşünüyorum. Bu alanda geliştirmek için çalışıyoruz. Ancak şunu da temelde söylemem lazım. Biz tüm öğrencilerimize, okul öncesinden liseye kadar, lisans eğitim sürecine kadar sorumlu olduğumuz süreçte öncelikle hem ülkemizdeki hem dünyadaki sorunların, problemlerin farkında olan bireyler olmaları için çalışıyoruz. Bu sorunları, problemleri çözebilmek için 21. yüzyılın ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerileri kazandırmaya çalışıyoruz. Bunun içerisinde fen de var, matematik de var, teknoloji de var. Ama her şeyden daha önemlisi işbirliği, iletişim becerileri var. Bunlarla birlikte artık pandemiyle hayatımıza giren dayanıklılık ve bu belirsizlikle baş edebilme becerileri var. Bu becerileri kazandırmaya çalışıyoruz. Teknolojiyi sadece kullanan değil, üreten olmaları için beceriler kazandırmaya çalışıyoruz. Ama dünyanın ve ülkemizin en temel ihtiyacı olan problem çözme becerileri, gerçek hayat problemlerini çözebilme becerileri kazandırmaya çalışıyoruz. Bütün bunların temeline de insanı oturtuyoruz. Sevgi, adalet, merhamet, şefkat gibi değerler olmadan insan olunamayacağını, bilimi, feni öğrenmenin de bir kıymeti olmayacağını onlara öğretmeye çalışıyoruz. Hem ülkemizin yerel değerlerinin hem de dünyanın evrensel değerlerini alarak, bunlarla beslenerek yetişmelerine çalışıyoruz. Bu niye önemli Koray Bey? Biz şunu söylüyoruz her zaman öğretmenler olarak. Önce kendinize faydalı bireyler olun. Sonra içinde yaşadığınız topluma, sonra da dünyaya faydalı bireyler olun. Bunun için üretin. Feni de, teknolojiyi de, bilimi de bunun için üretin. İnsan için, dünya için, canlı için, toplum için üretin istiyoruz. Ve biz bu değerleri verdiğimizde gençlerimiz için, dünya için, daha iyi bir yer olabilmesi için her şeyin mümkün olduğunu biliyoruz. Çünkü insanı değiştirirseniz, bir çocuğa dokunursanız, insanı değiştirirseniz, dönüştürürseniz, dünyayı değiştirmeniz, dönüştürmeniz mümkün. Yani kısacası, eğitimle dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek mümkün. Bu gücümüz var. Biz kadın erkeğiyle bu gücü kullanmaya çalışıyoruz.
Çok çok güzel bence. Güzel bir tanımlama. Şimdi bizi dinleyen genç arkadaşlarımız için yönlendirmeleriniz, öneriler, nasihatleriniz nasıl olur? Tabii aynı tarafta da dinleyen ebeveynler için de onlara da birikiminiz doğrultusunda mesaj vermenizi isterim. Nasıl bir yönlendirme yapalım hem genç arkadaşlarımıza hem de bizi dinleyen ebeveynlere?
Aslında biraz önce ifade ettiğim bilgiler, beceriler, yeterlikler hem bireysel hem de toplumsal olarak hepimizin ihtiyacı. Bu bilgi ve yeterliklere sahip olabilmeleri için hem eğitim hayatlarının hem sosyal hayatlarının elbette aile içerisindeki sürecin bunu destekleyici olması önemli. Sadece akademik bilgiyle değil, biraz önce bahsettiğim hem bilişsel hem fiziksel hem de sosyal bütünlükle eğitim sürecini ele almalarını hem öğrencilerimiz için hem bebeğlerimiz için, anne babalarımız için önerebilirim. Biraz önce pandemiden bahsettim. Bireysel çözümlerin olmadığını, tüm toplum olarak, hatta tüm dünya olarak birlikte çözüm üretmek zorunda olduğumuzu bize en yakın süreçte gösteren konulardan birisiydi zannediyorum. O yüzden işbirliği, iş bölümü ve dünyayı bu anlamda farkında olarak, sahip çıkarak dünyanın elimiz olduğunu, iklim krizinin de bizim sorunumuz olduğunu, toplumdaki tüm ayrımcılıkların, eşitsizliklerin bizim problemimiz olduğunu ve hep birlikte çözebileceğimizi bilerek çocuklarımızı yetiştirmeyi önerebilirim. Gençlerimize de ihtiyaçları olan bilgi ve becerilerle donanmak için fırsatları değerlendirmelerini önerebilirim. Hem eğitim hayatında hem tüm sosyal hayatta. Ama en temelde de her çocuğun kendi potansiyeli, her bireyin kendi potansiyeli olduğunu ve bu potansiyeli yukarıya taşımak için çaba göstermek gerektiğini, başka bir şeyle, başka biriyle veya başka bir unsurla yarışmak değil, kendisinin potansiyelini en üste çıkarmak için çalışmanın, uğraşmanın en kıymetli olduğunu söyleyebilirim. Bunun için de sanatla, sporla, akademik altyapıyla beslensinler. İnsan ilişkileriyle, toplumla, bütünleşmeyle ilgili kafa yorsunlar. Çok küçük yaşlardan itibaren sosyal sorumluluk projeleri, topluma hizmet projeleri, ilerleyen yaşlarda STK'ların içerisinde sunabilecekleri alanlarda destekler, bütün bunların içerisinde olsunlar. Önce insan olarak kendilerini beslesinler, var etsinler, mutlu olsunlar. Sonrasında mutlaka çevresinde olan tüm insanlara ve topluma bu faydayı yansıtacaklardır. Önce birey olarak kendilerini, bütünlüğünü ve gerçekleşmesini sağlasınlar. Bunu önerebilirim.
Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok da ilham verici. Ya bence dinleyenlerimiz de çok şey bulacaklardır. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
Ben çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
Türkiye'nin liderleri Koray Bilici'yi anlattı. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.